Ayrım 17, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 143, bölüm 7, neden yaşlanır ve ölürüz? Yaşlanma ve ölüm çocukken sıklıkla sorduğumuz, gençken inkar ettiğimiz ve erişkinlikte isteksiz de olsa kabullendiğimiz bir gizemi barındırır. Lise öğrencisiyken yaşlanma üzerine çok az kafa yorardım. Şimdi 53 yaşındayım ve bu konuyu kesinlikle daha ilginç buluyorum. Birleşik Devletler'de yaşayan beyaz yetişkinlerin ortalama ömür uzunluğu erkekler için 78, kadınlar için ise 83'tür. Ama çok azımız 100 yaşına kadar yaşayabilecek. 80'e kadar yaşamak neden bu kadar kolay, 100'ü görmek neden bu kadar zor ve 120'ye kadar yaşamak neden neredeyse imkansız? En iyi tıbbi bakımı alan insanlar ve bol yiyecek ve onu avlayacak avcı olmadan bir kafeste tutulan hayvanlar neden kaçınılmaz olarak elden ayaktan düşer ve ölür? Bu hayatın en açık gerçeğidir. Fakat buna neden olan şey hakkında hiçbir şey açık değil. Yaşlanmamız ve ölmemiz gibi apaçık gerçekler bakımından tüm diğer hayvanlara benzemekteyiz. Fakat ayrıntılara bakıldığında bizler evrimsel tarih boyunca epey gelişmiş durumdayız. Bir kuyruksuz maymun türünün tek bir bireyinin bile Birleşik Devletler'de yaşayan beyazların hayat uzunluğu beklentisine eriştiği kaydedilmemiştir. Ve sıra dışı sayılabilecek olanlar yalnızca 50'li yaşlara ulaşabilmiştir. Sonuç olarak en yakın akrabalarımızdan çok daha yavaş yaşlanmaktayız. Bu yavaşlamanın bir kısmı yakın zamanda büyük atılım zamanında ortaya çıkmış olabilir. Çünkü birkaç Neandertal 40 yaşını geçmişken azımsanamayacak sayıda Kromanyon 60'larına kadar yaşamıştır. Yavaş yaşlanma insanın yaşam biçimi açısından çok önemlidir. Çünkü yaşam biçimi aktarılan bilgiye bağlıdır. Dil kullanımı evrimleştikçe eskiye göre çok daha fazla bilginin aktarılması mümkün olmuştur. Yaşlı insanlar yazının icadına kadarki dönemde bugün kabile topluluklarında hala devam ettirdikleri gibi bilginin ve deneyimin deposu olarak iş gördüler. Avcı toplayıcı dönemde 70 yaşlarındaki tek bir kişi tarafından sahip olunan bilgi bile hayatta kalma ile açlık ya da tüm klanın yenilgisi arasındaki farkı belirleyebilirdi. Dolayısıyla uzun yaşam süremiz hayvanlıktan insanlığa yükselişimiz için önemliydi. Geç bir yaşa kadar hayatta kalabilmemiz sonuç olarak elbette ki kültür ve teknolojideki gelişmelere bağlıydı. Elinizde taş değil de mızrak varsa, hele ki güçlü bir tüfeğe sahipseniz, kendinizi bir aslana karşı korumanız daha kolaydır. Bununla birlikte vücutlarımız daha uzun süre dayanabilecek şekilde yeniden biçimlenmedikçe, kültür ve teknolojideki gelişmeler tek başına yeterli değildir. Hayvanat bahçesinde kafeste yaşayan modern teknolojinin ve veteriner hekim hizmetlerinin nimetlerinden faydalanan kuyruksuz maymunların hiçbiri 80 yaşını görememiştir. Bu bölümde biyolojimizin artan ömür uzunluğuna neden olacak şekilde biçimlendirildiğini ve bunun kültürel gelişmeyi mümkün kıldığını göreceğiz. Daha özele inersek Kromanyonların ömür uzunluklarının ortalama olarak Neandertallerden fazla olmasının tek nedeninin kullandıkları aletler olmadığını tahmin ediyorum. Bunun yerine büyük atılım zamanında biyolojimiz daha yavaş yaşlanmak üzere değişmiş olmalı. Bu paradoksal biçimde kadınların daha uzun yaşamasına yol açan bir işlev gören ve yaşlanmaya eşlik eden menopozun da evrimleştiği zaman olabilir. Kısaca uzun bir ömür için kültürel ve biyolojik değişimler birlikte gerçekleşmeliydi. 3. bölümden 6. bölüme dek tartıştığımız cinsel anatomimiz, psikolojimiz ve davranışlarımız ve tercihlerimizle birlikte yavaşlayan yaşlanma, 3. şempanzenin yükselişine olanak sağlayan yaşam döngüsüne ilişkin dönüşümlerin sonuncusudur. Bilim insanlarının yaşlanma hakkındaki düşünme biçimi doğrudan ya da daha derin açıklamalardan hangisiyle ilgilendiğine bağlıdır. Bu farkı anlamak için kokarcalar neden kötü kokar sorusunu ele alalım. Bir kimyager ya da moleküler biyolog bu soruya, kokarcalar bazı özel moleküler yapıdaki kimyasal bileşenler sargılar. Kuantum mekaniğinin prensipleri nedeniyle bu yapılar kötü koku yayar. Bu özel kimyasallar kötü kokularının biyolojik işlevinden bağımsız olarak kötü kokarlar diye yanıt verirdi. Fakat bir evrimci biyolog, kokarcalar kötü kokuyla kendilerini savunmazlarsa avcılar için kolay bir kurban olurlardı. Doğal seçilim kokarcaları kötü kokan kimyasallar yaymak üzere evrimleştirdi. En kötü kokan kokarcalar daha çok yavru kokarca meydana getirebildiler. Bu kimyasalların moleküler yapısı önemsiz bir ayrıntıdır. Başka kötü kokulu kimyasallar da kokarcalarda bulunabilirdi diye akıl yürütürdü. Kimyager burada doğrudan açıklama sunmaktadır. Açıklama bekleyen gözlemin sorumlusu mekanizmadır. Evrimci biyolog ise daha dolayımlı bir açıklama sunar. Bu mekanizmanın var olmasına yol açan işlev ya da olaylar zincirini. Kimyager ve evrimci biyolog birbirlerinin cevaplarını gerçek açıklama bu değil diyerek reddederler. Benzer biçimde yaşlanma çalışmaları birbirinden bağımsız olan ve nadiren iletişim kuran iki tip araştırma grubu tarafından sürdürülmektedir. Gruplardan biri doğrudan bir açıklama sunarken diğeri dolayımlı açıklama getirir. Evrimci biyologlar doğal seçilimin yaşlanmanın olmasına nasıl izin verdiğini anlamaya çalışırlar ve bu soruya bir cevap bulduklarını düşünürler. Fizyologlar ise yaşlanmanın altında yatan hücresel mekanizmalarla ilgilenir ve henüz bir cevap bulamadıklarını kabul ederler. Fakat ben her iki açıklama eş zamanlı olarak dikkate alınmazsa yaşlanmayı anlayamayacağımızı ileri süreceğim. Dolayımlı açıklama olan evrimsel açıklamanın, özellikle şimdiye dek bilim insanlarını atlatmış olan yaşlanmanın fizyolojik yani doğrudan açıklamasını bulmamıza yardım edeceğini düşünüyorum. Bu akıl yürütmenin peşinden gitmeden önce fizyolog arkadaşlarımın itirazlarını tahmin etmeliyim. Fizyologlar fizyolojimizle ilgili bir şeyin herhangi bir şekilde yaşlanmayı kaçınılmaz kıldığına ve evrimsel yaklaşımların durumla ilgisiz olduğuna inanma eğilimindedirler. Örneğin böyle teorilerden biri bağışıklık sistemimizin kendi hücrelerimizi yabancı hücrelerden ayıramadığını iddia ederek yaşlanmayı gelişimsel sorunlarla ilişkilendirir. Bu bakış açısına sahip olan fizyologlar, üstü örtülü bir şekilde doğal seçilimin bu ölümcül hataya sahip olmayan bir bağışıklık sistemine yol açma kapasitesinin olmadığını kabullenirler. Peki bu inancın doğruluğu kanıtlanmış mıdır? Bu itirazı değerlendirmek için yaşlanma belki de basitçe tamir edilmemiş hasar ya da bozulma düşüncesine dayandığından gelin biyolojik tamir mekanizmalarına bir bakalım. Tamir kelimesinin bize ilk çağrıştırdığı şey, büyük olasılıkla bizi en çok hayal kırıklığına uğratan şey olan araba tamiridir. Arabalarımız yaşlanır ve ölür. Fakat bizler para harcayarak bu kaçınılmaz yazgıyı geciktiririz. Bizler kendimizi de bilinçsizce fakat sürekli olarak molekül düzeyinden dokuya ya da tüm organlar düzeyine kadar tamir etmekteyiz. Kendimizi tamir mekanizmamız arabalarımız için yaptığımız harcamaya benzer şekilde hasar kontrolü ve düzenli değiştirme olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Hasar kontrolüne uygun otomobil örneği eğer çamurluk zarar görürse onu değiştirmemizdir. Aracın yağını her değiştirdiğimizde çamurluğu da düzenli olarak değiştirmeyiz. Hasar kontrolünün vücudumuzdaki en uygun örneği, kendi derimizdeki hasarı tamir ettiğimiz yara iyileşmesidir. Hayvanların çoğu çok daha çarpıcı sonuçlara ulaşır. Kertenkeleler kopan kuyruklarını, deniz yıldızları ve yengeçler vücut üyelerini, deniz hıyarları bağırsaklarını, solucanlar zehirli iğnelerini yeniden oluştururlar. Genetik materyalimiz olan DNA, gözle görülmeyen moleküler bir düzeyde hasar kontrol mekanizmalarıyla özel olarak tamir edilir. DNA sarmalındaki hasarlı bölgeleri tanıyıp onları tamir ederken hasarlı olmayan DNA'yı es geçen enzimlere sahibiz. Diğer onarım tipi olan düzenli değiştirme de araba sahibi olan herkese tanıdık gelecektir. Yağı, hava filtresini ve tüm bilyalı donanımı aracın tamamen bozulmasını beklemeden hafif aşınmalara karşı belirli aralıklarla değiştiririz. Buna benzer biçimde biyolojik dünyada dişler önceden programlanmış bir temelde değiştirilir. Hayatları boyunca insanlar iki takım, filler altı takım ve köpek balıkları sayılamayacak kadar çok kez bu süreci yaşarlar. Biz insanlar tüm hayatımızı doğumda sahip olduğumuz aynı iskeletle geçirsek de ıstakozlar ve diğer eklem bacaklılar dış iskeletlerini var olanı atıp yenisini oluşturarak düzenli aralıklarla değiştirirler. Önceden programlanmaya özgü diğer bir görünür örnek saçlarımızın sürekli uzamasıdır. Ne kadar kısa kestirirsek kestirelim uzayan saç eskisinin yerini alır. Bu anlamdaki düzenli değişim mikroskopik ya da mikroskopla görülemeyecek kadar küçük düzeyde de sürer. Pek çok hücremizi düzenli olarak değiştiriyoruz. Örneğin bağırsak hücrelerimiz birkaç günde bir, idrar kesesi hücrelerimiz 2 ayda bir ve kırmızı kan hücrelerimiz 4 ayda bir değişir. Moleküler düzeyde bakıldığında protein moleküllerimiz her biri kendine özgü bir döngüde olmak üzere sürekli yeniden yapım sürecine girer. Böylece hasarlı proteinlerin birikiminden kaçınmış oluruz. Eğer sevgilinizin şimdiki haliyle bir ay önce çekilmiş başka bir fotoğraftaki halini karşılaştırırsanız ikisi size aynı görünebilir. Fakat onun vücudunu oluşturan pek çok molekül farklıdır. Kralın tüm atları ve adamları Humpty Dumpty'yi yeniden birleştiremese de doğa bizi her gün parçalara ayırır ve yeniden birleştirir. Bu şekilde bir hayvanın vücudunun büyük bir kısmı ihtiyaç duyuldukça yenilenir ya da yeni bir şekilde düzenli olarak değiştirilir. Fakat değişebilirlik miktarına ilişkin ayrıntılar vücut kısmına ve hayvan türüne göre büyük oranda çeşitlilik gösterir. İnsanlarda fizyolojik olarak sınırlı onarım yeteneğinin dışında bir şey yoktur. Deniz yıldızları kesilen uzuvlarını yeniden çıkarabilirken biz neden yapamıyoruz? Sadece bebek ve yetişkin dişlerine sahip olmaktansa fillerdeki gibi birbirini takip eden 6 takım dişe sahip olmaktan bizi mahrum eden nedir? 4 doğal takımımız daha olsaydı yaşlandıkça dolgu ve kaplama yaptırmaya, protez takmaya ihtiyaç duymazdık. Kendimizi eklem iltihabına karşı neden koruyamıyoruz? Tek ihtiyacımız olan şey yengeçlerin yaptığı gibi eklemlerimizi periyodik olarak değiştirmekti. Neden solucanların zehirli iğnelerini değiştirmeleri gibi kalbimizi belirli zaman aralıklarında değiştirerek onu kalp hastalıklarına karşı korumuyoruz? Doğal seçilimin 50'li yaşlarda kalp hastalığından ölmeyip yaşamaya devam eden ve en az 200 yaşına kadar bebek yapan erkek ve kadınları var edecek biçimde işlemesini bekleyebilirdik. Öyleyse vücudumuzdaki her şeyi neden tamir edemiyor ya da değiştiremiyoruz? Cevap şüphesiz onarım masraflarıyla ilişkilidir. Bir kez daha araba tamiri analojisi burada işe yarayabilir. Eğer Mercedes-Benz şirketinin kendisiyle övünmesine inanacak olursak, ürettikleri arabalar o kadar iyi yapılmıştır ki, bakıma, hatta greslemeye ya da yağ değiştirmenize bile gerek yoktur. Mercedes'iniz yıllarca sorunsuz çalışacaktır. Bu sürenin sonunda tabii ki geri dönüşsüz hasarlar nedeniyle darmadağın olacaktır. Dolayısıyla Mercedes sahipleri arabalarını genellikle düzenli olarak servise götürmeyi seçerler. Mercedes sahibi olan bir arkadaşım servis bakımının çok pahalı olduğunu, servise her gidişinde yüzlerce dolar harcadığını söylüyor. Yine de bu kadar harcamaya değdiğini düşünüyor. Bakım görmüş bir Mercedes görmeyene göre çok daha uzun süre sorun çıkarmaz. Yaşlı Mercedes'inizi düzenli olarak servise götürmek, onu elden çıkarıp her 5 yılda bir yenisini almaktan çok daha ucuzdur. Almanya ve Birleşik Devletler'deki Mercedes sahipleri böyle düşünüyorlar. Fakat aynı zamanda dünyadaki otomobil kazalarının başkenti de olan ne kadar sıklıkla bakım yaparsanız yapın herhangi bir arabanın 1 yıl içinde ıskartaya çıktığı Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de yaşadığınızı düşünün. Yeni Gine'deki pek çok araç sahibi bakım masraflarına girmeyi istemez. O parayı alınması kaçınılmaz olan bir sonraki araba için kullanır. Buradan hareketle bir hayvanın biyolojik tamire ne kadar yatırım yapması gerektiği onarımın bedeline ve hayvanın hayat uzunluğunun onarıldığı ve onarılmadığı durumda karşılaştırılmasına bağlıdır. Fakat gereklilik gibi ifadeler fizyolojinin değil, evrimsel biyolojinin alanına girmektedir. Doğal seçilim bireylerin hayatta kalıp daha sonra kendi yavrularını üretebilecek yavruları üretme oranını en fazlaya çıkarma eğilimindedir. Bu nedenle evrim bireylerinin tüm stratejisinin sonraki nesillerin kazanması üzerine olan bir strateji oyunu olarak düşünülebilir. Dolayısıyla oyun teorisinde kullanılan mantık bugünkü niteliklerimizin nasıl var olduğunun anlaşılmasına yardım eder. Bu ömür uzunluğu sorunu ve biyolojik onarıma yatırım meselesi, oyun teorisinin ele aldığı evrimsel sorunların daha da geniş birer sınıfını oluşturur. Avantaj kazandıran herhangi bir özelliğin azami sınırını belirleyen şeyin ne olduğu gizemi. Ömür uzunluğunun yanı sıra doğal seçilimin o özellikten neden daha uzun, daha büyük, daha hızlı ya da daha çok üretmediğine dair soruları barındıran pek çok başka biyolojik özellik mevcuttur. Örneğin özellikle hala aslanlardan ve sırtlanlardan kaçtığımız tüm insan evrimi boyunca iri, zeki ya da hızlı koşabilen insanlar minyon, aptal ve yavaş insanlara göre belirgin avantajlara sahiptir. Neden ortalama olarak bugünkünden daha büyük, daha zeki ya da daha hızlı olmak üzere evrimleşmedik? Bu evrensel tasarım sorununu ilk bakışta sanılandan daha az basit hale getiren karışıklık şudur. Doğal seçilim bir bireyin herhangi bir parçası üzerinde değil, bireylerin tümü üzerinde etkilidir. Hayatta kalan ya da kalmayan ve yavru bırakan sizsiniz, büyük beyniniz ya da hızlı koşmayı sağlayan bacaklarınız değil. Hayvanın vücudunun bir kısmındaki artış bazı bağlamlarda faydalı olabilirken başka bakımdan zarar verici olabilir. Örneğin daha büyük kısım aynı hayvandaki diğer kısımlarla uyumlu olmayabilir ya da diğer kısımların enerjisini çalıyor olabilir. Evrimci biyologlar için bu karışıklığı ifade eden sihirli kelimeler en uygun hale getirmektir. Yani optimizasyon. Doğal seçilim bir hayvanın verili tasarımında ölçü, hız ya da sayı gibi hayvanın hayatta kalmasını ve üreme başarısını en üst düzeye çıkaracak her bir özelliği biçimlendirme eğilimindedir. Dolayısıyla her bir özelliğin kendisi en üst değere ulaşma eğiliminde değildir. Bunun yerine her bir özellik en büyük ya da en küçüğe değil, en uygun ara değere doğru gider. Bu şekilde hayvan o özelliğin daha büyük ya da küçük olması durumuna oranla daha başarılı olur. Bu çıkarsamalar çok soyut kalıyorsa bunun yerine günlük kullandığımız makineleri düşünebiliriz. Doğal seçilim tarafından hayvanlara uygulanan evrimsel tasarım esasen insanlar tarafından makinelere uygulanan mühendislik tasarımlarıyla aynıdır. Örneğin mekanik araçların arasında gurur ve neşe kaynağım olan ve sahip olduğum tek arabam 1962 model Volkswagen Beetle'ı düşünelim. Araba meraklıları 1962'yi Volkswagen'in Beetle modeline büyük arka camı taktığı yıl olarak hatırlayacaklardır. Düz şeritli bir yolda ve rüzgarın da desteğiyle Volkswagen'im saatte 104 kilometrelik bir hıza ulaşabilir. Bir BMW kullanıcısı için bu hız açık bir şekilde en yüksek hız değildir. Neden çelimsiz 4 silindirli 40 beygir gücündeki motorumu çöpe atıp yerine komşumun BMW 750 IL'sinin 12 silindirli 296 beygir gücündeki motorunu taktırmıyorum ve yolda saatte 290 km hızla gitmiyorum? Öncelikle dev BMW motoru Volkswagen'imin motor bölgesine uymazdı ve o kısmın genişletilmesi gerekirdi. Sonra BMW motoru arabanın önüne konmak üzere tasarlanmıştır. Fakat Volkswagen'inki arkadadır. Bu nedenle vites kutusu, şanzımanı ve diğer ilgili birimleri değiştirmem gerekecekti. Ayrıca 280 kilometre ile değil ama 100 kilometre ile giderken yumuşak bir sürüş sağlayıp aracı durdurabilecek süspansiyon ve fren sistemini de değiştirmek zorunda kalacaktım. Volkswagen'imi BMW'nin motoruna sahip olacak şekilde değiştirdiğimde arabamın orijinal halinden geriye pek bir şey kalmayacak ve bu değişimler bana bir yığın paraya mal olacaktır. Mevcut durumdaki ekonomik hızımı arabamın diğer performans özelliklerinden ve diğer para gerektiren yaşam alışkanlıklarından ödün vermeden arttıramayacağıma göre çelimsiz 40 beygirlik motorumun bana en uygun motor olduğunu düşünüyorum. Otomotiv pazarı BMW motoru taşıyan Volkswagen gibi ucubeleri eninde sonunda ortadan kaldırırken hepimiz ortadan kalkması epey zaman alan başka ucubeleri aklımıza getirebiliriz. Benim gibi deniz savaşlarını etkileyici bulanlar için İngiliz savaş kruvazörleri iyi bir örnek teşkil eder. Birinci Dünya Savaşı süresince ve onun öncesinde İngiliz donanması kruvazör adı verilen ve savaş gemileri kadar büyük olup onlar kadar büyük toplara sahip fakat onlardan daha hızlı 13 savaş gemisini denize indirdi. Hızı ve ateş gücü artan kruvazörler hemen kamuoyunun dikkatini çekti ve propaganda malzemesi oldu. Fakat 28 bin tonluk bir kruvazörü alıp büyük toplarının ağırlığını hemen hemen sabit tutarken toplam ağırlığı değiştirmeksizin motorların ağırlığını çok fazla arttırırsanız başka parçalarda azaltmaya gitmek zorunda kalırsınız. Kruvazörlerde özellikle zırhlı kısımlardan, küçük toplardan, iç kısımlardan ve uçak savar toplarından taviz verildi. Bu yetersiz genel tasarımın sonucu kaçınılmazdı. 1916'da 1916 HMS Indefatigable Queen Mary ve Invincible kruvazörleri Jutland Savaşı'nda Alman mermileriyle vurulur vurulmaz infilak etti. HMS Hood 1941'de Alman savaş gemisi Bismarck'la girdiği mücadeleden sadece 8 dakika sonra havaya uçtu. HMS Repulse Pearl Harbor'a yapılan Japon saldırısından birkaç gün sonra Japonların bombardımanı sonucu battı ve böylece denizde savaşırken havada imha edilen ilk büyük savaş gemisi olarak şüpheli bir şöhret kazandı. Dikkat çekecek ölçüde büyütülen bazı parçaların bütünün en uygun hale gelmesini sağlamadığı kanıtıyla açık bir şekilde yüzleşen İngiliz donanması savaş kruvazör yapımı programını durdurdu. Kısacası mühendisler bir makinenin bütününden bağımsız olarak tek bir parçayla onu tamir edemezler. Çünkü her bir parçanın başka şeyler için harcanabilecek para, mekan ve ağırlık maliyeti vardır. Mühendisler bunun yerine parçaların hangi birleşimlerinin makinenin etkinliğini en uygun hale getireceği sorusunu sormalıdırlar. Aynı mantık kullanılacak olursa evrim hayvanın bütününden bağımsız olarak tek bir özellikte gelişme sağlamaz. Çünkü her yapı enzim ya da DNA parçasının başka şeylerde kullanılacak enerji ve yer maliyeti vardır. Bunun yerine doğal seçilim hayvanın üreme başarısını en üst düzeye çıkaracak özelliklerin birleşimi yönünde çalışır. Bu nedenle mühendisler ve evrim biyologları herhangi bir şeyin gelişmesinde rol oynayan etkenlerin kar-zarar durumunu değerlendirmek durumundadır. Bu etkenlerin getireceği yararlar kadar sebep olacağı maliyetleri de kapsamaktadır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 152.